Hayırlı bayramlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bugün Medeniyet Coğrafyamızda yaşananları konuşacağız her zaman olduğu gibi. Stüdyomuzda maalesef hocamızı ağırlayamıyoruz bayram sebebiyle. Kendisi şehir dışında ve telefon hattımızda şu anda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam. Hayırlı bayramlar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam.
Hayırlı bayramlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Merhaba, size de ağız tadıyla Cenab-ı Hak hayırlı bayramları geçirmeyi nasip etsin inşallah.
Amin inşallah hocam. Evet, gündem bir hayli yüklü ancak tabii bugünün en önemli gündem başlığı bayram, Kurban Bayramı. İkinci bir salgın pandemi gölgesinde bayramı yaşıyoruz. Ramazan bayramında evlerdeydik, dışarı çıkamadık, telefonla bayramlaşmıştık. Kurban bayramında Ramazan bayramına nispeten biraz daha rahatız. Hem kurban ibadetinin yerine getirilmesi hem de ülkemizde pandeminin biraz daha azalmasıyla birlikte bu bayram bütün her şeye rağmen tabii önlemleri de alarak bayramlaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle hocam İslam dünyasında Kurban Bayramı ve haç ibadeti bu konuda neler söylemek istersiniz? Ki haç da bu yıl ülkelerden katılımlarla değil de oradaki mevcut hacı adaylarıyla gerçekleştiriliyor. Fiziki mesafeye uyularak bu konuda neler söylersiniz? Bugün bayram ve İslam dünyasında bayram nasıl geçiyor, neler söylersiniz?
Evet, bütün sevgili dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bütün insanlığa, İslam alemine ve memleketimize bayramın hayırlara vesile olmasını, aralardaki dargınlıkların, kırgınlıkların, husumetlerin sona erip, kalplerin birbirlerine yumuşayıp, kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını dileyerek başlayalım programımıza inşallah. Bayram zaten kurbiyet, önce Hakk'a yaklaşmaktır. Kurbanlarımızla da biz Rabbimize bir adeta hediye göndererek bir yakınlaşma kurbiyet hissiyle kurbanlarımızı kestik çoğumuz elhamdülillah. İnşallah bu sadece ailemizde, sülalemizde kırgınlıkların, dargınlıkların değil, İslam ülkesi arasındaki o ülkelerin, halkların arasında da kırgınlıkların, dargınlıkların, savaşların bir nebze olsun azalmasına vesile olmasını temenni ederek başlayalım. Yine Hüdayi Vakfı organizasyonu başta olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı, İHH ve çok çeşitli organizasyonların dünyanın dört bir yanında yapmış olduğu kurban organizasyonu ile yılda bir kez olsun kurban etiyle sofralarının şenlenen bu insanlara ulaştıran, o lojistik hizmette bulunan, kurban bağışında katkıda olan herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlarını kabul etsin. İnşallah bu kurban vesilesiyle de başta Sahra altındaki o Afrika ülkeleri olmak üzere Arakan'dan Haiti'ye kadar bütün İslam coğrafyasında ve Müslüman olmayan fakat mazlum mağdur olan coğrafyalarda bile bu kurban kesimleri yapılıyor. O kardeşlerimize de Cenab-ı Hak kuvvet versin, işlerini rast getirsin. Bütün hizmette bulunan kardeşlerimize de selam ve hürmetlerimizi iletelim burada.
Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, gündemin önemli sıcak başlıklarına geçelim şimdi. Hocam, Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar yaşanmıştı. O hat bir hayli sıcaktı. Ve sonrasında da Türkiye Azerbaycan'a güçlü desteğini iletti. Rusya ve Ermenistan bir tatbikat gerçekleştirdi o hadisenin ardından ve şimdi de Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak bir tatbikat yapılıyor. Önceki gün başladı ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Kara ve hava unsurlarının katılacağı bir tatbikat olacak. Bu tatbikatın amacına yönelik neler söylersiniz? O hattaki gerginlik azalır mı, artar mı? Neler söylersiniz? Buyurun böyle başlayalım.
Şimdi bu tatbikatın ana hedefi Azerbaycan'ın yalnız olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkıyla, ordusuyla Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanında olduğunun bir mesajıydı ve mesaj da sanırım yerini bulacaktır. Önce bu ana temayı belirterek söze başlayalım. Malumunuz Rusya 1813-1828 Türkmençay ve Gülistan anlaşmalarıyla birlikte hem önce İranlıları sonra Osmanlı'yı yenerek Kafkasya'ya yerleşti ve Azerbaycan'ı ikiye böldü. Yani bugünkü Azerbaycan dediğimiz yer Kuzey Azerbaycan, aslında başkenti Bakü olan Güney Azerbaycan'da İran topraklarında kaldı. Yani 1830'lu yıllardan bugüne kadar Güney Kafkasya'da Rusların bir hegemonyası söz konusudur. Ve Ruslar İran ve Anadolu'daki Ermenileri göç ettirerek bugünkü Ermenistan'ın olduğu yerdeki Revan eyaletinde ve bir de Karabağ eyaletinde toplayarak bir Ermeni çoğunluğu oluşturdu. Ve Sovyetler Birliği döneminde kurmuş olduğu üsler vasıtasıyla da Güney Kafkasya'da Gürcistan'ı da elinden kaçırdıktan sonraki Gürcistan NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ve Batı İttifakı'na girmek istiyor. Çünkü Abazya ve Osetya konusunda Ruslarla çatışma halinde olduğu için geriye bir tek Ermenistan kaldı. Dolayısıyla Rusya Güney Kafkasya'daki etkinliğini sürdürebilmek için Ermenistan'a elinden gelen bütün desteği veriyor. Orada üsleri var. Nasıl ki bizim şu anda Katar'da bir askeri üssümüz varsa, oraya bir takım lojistik desteklerde bulunuyorsak, Rusya için de Ermenistan Güney Kafkasya'da olmazsa olmaz bir ön garnizon özelliğindedir. Ve işte geçen haftaki programımızda biraz değinmiştik, siz yıllık izindeydiniz sanırım. Evet. Orada ki konu, Türkiye yavaş yavaş Rusya'dan almış olduğu doğal gaz miktarını kademeli olarak azaltarak Tanap hattı üzerinden Azerbaycan'a yöneldi. Yani şu anda biz Azerbaycan'dan aldığımız gazın miktarı tükettiğimizin %30'unu oluştururken Rusya'dan aldığımız gazın oranı %20'nin altına düştü. Eskiden ki 10 yıl önce Türkiye'nin doğalgaz tedarikinin %52'sini Rusya karşılıyor idi. Tekrar ediyorum, 10 yıl önce Türkiye doğalgaz ihtiyacının %50'nin üzerinde Rusya'dan satın alırken bu oran %20'nin altına düştü. Azerbaycan'dan aldığımız gaz ise %30 nispetine ulaştı. Dolayısıyla bu Tovuz bölgesine Ermenilerin yapmış olduğu saldırı bu boru hatlarını işlemez hale getirip, peki o gaz akışı durunca Türkiye tedariği nereden yapacak? Rusya'dan yapacak. Yani olay, yani şöyle baktığınızda aslında gayet açık, yalın bir gözümüzün önünde duruyor. Yani Ermenistan'ın ne haddidir ne de gücü böyle bir şeye yeter, böyle bir saldırıya. Tamamen Rusların kışkırtmasıyla yapmış olan bir saldırıdır ki geleneksel olarak Karabağ bölgesinden olması gereken bu çatışma Kuzeydoğu'da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan sınırına yakın Tovuz bölgesinden olması da bunun en net bir göstergesidir sanırım.
Peki hocam. Bir başka konuyla devam edelim. Geçen hafta Cuma günü Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı 86 yıl aradan sonra. Tabii bunun iç ve dış yansımaları var. Çok şeyler söylendi. Yunanistan mesela bayrakları yarıya indirdi, yas ilan etti. Birçok ülkeden işte tepkiler geldi. İçeriden de tabii onları aratmayan tepkiler de vardı. Ama tabii destek ve Ayasofya Camii'ne yönelik teveccüh hayli yüksek. Bunu konuşalım hocam. Yurt dışından gelen ve Yunanistan'ın o tavrını nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii sosyal medyada genişçe yer bulan bir Yunan papazın açıklamaları var. Yunan rahip Evangelos Papanikolaou diyor ki, Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek diyor. Ve Osmanlı sayesinde, Türkler sayesinde de Girit'te daha iyi bir manastır sisteminin olduğunu söylüyor. Bu açıklamaları da nasıl değerlendirirsiniz? Hani içimizden olmayan birisi bunları söylüyor. Buyurun hocam.
Önce müsaade ederseniz sondan başlayalım.
Buyurun.
O papaz Giritlidir ve biz şimdi Yunanistan dediğimiz ülkeyi yekpare tek bir parça olarak düşünüyoruz. Halbuki Yunan isminin kökeni İon'dur. Bu bizim İzmir çevresi için konuşulur. Halbuki Atina, güneydeki Peloponoz bölgesi, Girit, Makedonya ve Trakya bölgesi ta İlk çağlardan beri farklı farklı uygarlıkların merkeziydi. Ve Yunanistan bunların hepsine kondu, üstüne bir şal serdi. Ve Giritlilerle şu anda Yunanlılar arasında da bir gitten bir anlaşmazlık söz konusu. Girit, Yunanistan'dan bağımsız olmayı arzulayan Ortodoks bir topluluktur. Yani bizim de biraz karşımızdaki rakibin yumuşak karnını bilmemiz gerekiyor. Yani bu papazın konuşması öyle sıradan bir çıkış değil. Tabii ki haklı sözleri. Bunu bir kenara not ederek bu Ayasofya'nın açılışının dışarıda ve içerideki yansımalarını ayrı ayrı müsaade ederseniz değerlendirmek istiyorum. Bunun dış yankılarına baktığımızda mesela Türkiye burayı işte 1930'lu yıllarda camiden müzeye çevirdi. Yani bu durup dururken olan bir hadise değildi. Malumunuz İstanbul'un işgalinden sonra Lozan Anlaşması'yla İngilizler İstanbul'u terk ettiler. Ancak Boğazlar'daki denetimleri duruyor idi. Ve Boğazlar'daki Türk hakimiyeti ancak 1937 Montreux Sözleşmesi'yle söz konusu olabildi. Biz Montreux'yu imzalamadan hemen önce Ayasofya'nın kiliseye çevrilmesi sanki insan aklına alver şeyini düşündürtüyor. Yani bir şeyler verip bir şeyler aldık gibisinden. Yani yoksa Türkiye'nin o günkü idarecileri de yani durup dururken bir camiyi müzeye çevirme hadisesi değildir bu. Çünkü camiden çok daha öte simgeler arz eden bir durumdur. O günün şartlarında belki de zorunda kalındı bu. Ancak Türkiye doğru zamanda, doğru konjektürde bu işlemi yaptı ve şu anda Ayasofya'nın cami olarak açılma işlemi bitmiştir. Ve çok şükür bu eşik açılmıştır. Bundan sonra hani önümüze bakalım denir ya, Türkiye'de meşhur bir söz vardır. Biz önümüze bakacağız. O içerideki, dışarıdaki konuşanlar konuşacaklardır bir süre. Ama dışarıdaki insanların konuşmalarını Yunanistan'ı bir kenara bırakarak şöyle bir değerlendirecek olursak, bugünkü Ortodoks dünyasının hamisi, lideri Rusya'dır ve Putin'dir. Rusya'daki dini camia üzülmüştür bunun böyle olmasına, ama Rusya'yı Putin yönetiyor. Putin'in Türkiye ile iyi geçinmesi gerekiyor. Çünkü Avrasya ekseninde Putin Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz'de ve Avrasya'da bir şeyler yapabilmek için mutlaka Türkiye'yi yanında görmek isteyecektir. Ve Ayasofya sebebiyle Rusya'nın Türkiye ile arasını açma ihtimali yoktu ve tam da bu konjonktürde açıldı. Doğru bir zamanlama bu yönüyle baktığımızda. Öbür yönüyle dini açıdan baktığımızda 1920'den sonra bu Lenin'in komünist ihtilaliyle birlikte bütün Rusya'da, Balkanlar'da Ortodoks kiliseleri de kapatıldı. Sadece komünistler camileri kapatmadı, kiliseler de kapattı. O zaman neredeydi bu, yani Ayasofya'nın işte müzeden camiye çevrilmesine, oranın mabet yönünde beyanat verenler, bütün Ortodoks camiasındaki kiliseler kapatıldı bir asra yakın. Demek ki Batı'dan bu beyanatı verenlerin çok da fazla oranın kilise olması, müze olması, cami olması değil. Bunlar siyasi beyanatlardır. Çok da fazla hükmü yoktur. Yunanistan'a gelince, Yunanistan içeride ekonomik olarak zaten borç batağında debelenen bir ülkeydi. Bu korona vesilesiyle de turizm gelirlerinde bir azalma söz konusu olunca, ki ekonomisinin ana bel kemiğini turizm gelirleri oluşturuyor idi. İçeride zevahiri kurtarmak için, nasıl ki iç politikada Sayın Cumhurbaşkanı için hep şu ithamda bulunuyor muhalifler, işte ekonomi kötüye gidiyor, bunu bastırmak için Ayasofya'yı açtı deniyor. Ben tam tersine, Yunanistan'ın bu kadar tepki göstermesi, Yunanistan içerisindeki ekonomik kötüye gidişi, halkın tepkisini bu yöne kanalize etmek olarak değerlendirsek, çok daha doğru bir durum tespiti yapmışızdır diye düşünüyorum. İçerideki muhaliflere gelince, mesela bütün sağ partilerin, yani bunun içerisinde Saadet Partisi'nden İYİ Parti'ye, Yelpaze'deki bütün sağ partilerin Ayasofya'nın açılmasına karşı olması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'deki bütün sağ cenahtaki insanlar, Ayasofya onlar için bir kızıl elmadır. Böyle bir şey söyleyemezler. Vicdanlı sol ve sosyal demokratlar içerisinde de Ayasofya'nın açılmasına sevinen insanlar vardır. Dolayısıyla bizim gerek bu Cumhur İttifakı'nın karşısında olan Millet İttifakı dediğimiz, işte İYİ Parti, CHP, Saadet vesaire, bunlar direkt karşı çıkamadılar. Bu defa Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın üzerinden Atatürk'e de atıfta bulunarak bir muhalefet kampanyası başlattılar. Dikkat edin, Ayasofya açılmasın diyemiyorlar, ancak Sayın Diyanet İşleri Başkanı üzerinden işlerindeki kini kusuyorlar. Yani olayı böyle yorumlamamız gerekiyor. Çünkü artık başkanlık sistemi var. %51 oy almak gerekiyor. Bugün Ayasofya'ya karşıyım derse herhangi bir siyasi parti, 2023'teki seçimlerde bu önüne konulacağı için direkt hiçbir parti bunu söylemeye cesaret edemiyor. Bakın, sistemden kaynaklanan, eski parlamenter demokratik sistem olmuş olsaydı, şu anda çok azılı bir şekilde Ayasofya muhalifi insanların karşımızda görebilirdik. Ancak tekrar ediyorum, Türkiye'de bir sonraki seçimde bu Ayasofya'nın açılması aleyhinde beyanat veren insanın o sözleri onun karşısına seçmen nezdinde getirileceğini bildiği için, hiçbir siyasi yani gelecekte aday olmayı ve belgeye gelmeyi düşünen hiçbir siyasi Ayasofya'nın açılmasına direkt karşıyım diyemiyor. İçinden karşı olsa bile.
Evet. Tabii hocam, Ayasofya Müzesi cami olarak ibadete açıldı. Bunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizmişti. Kiliseden camiye çevirmiyoruz, müzeden asli hüviyetine kavuşturuyoruz. Yani cami olarak ibadeti açıyoruz demişti. Bu hafta aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Sümela Manastırı'nın açılışını da gerçekleştirdi. Bir restorasyon söz konusuydu. İkinci etabın açılışı yapıldı ve dedi ki şayet biz olmasaydık, inançlara saygılı olmasaydık, bugün Sümela'nın yerinde yerler eserdi dedi. Bu konuda neler söylersiniz? Türkiye'nin inançlara saygı noktasında, ibadet hürriyeti noktasında gösterdiği hassasiyet açısından neler söylersiniz?
Yani Trabzon Maçka'daki o Sümela Manastırı'nı görenler bilir, görmeyenler için de gidip görmelerini tavsiye ederiz. Hakikaten böyle dağın zirvesinde, kayaların içerisinde inşa edilmiş bir yapı. 5-6 yıldan beri kapalıydı zaten. İnşaat ve restorasyon söz konusu. Yani bu Ayasofya hiç gündemde olmadan önce de bizim Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve tarihi yapıları ihya etmek konusunda birçok birimimiz son 10-15 yıldır yaptığı gibi, ki Van'ın Akdamar Adası'ndaki Ermeni Kilisesini de Türkiye tekrar restore etti, ihya etti, ayağa kaldırdı. Yine Demirli Kilise, Bulgar Kilisesi'ni evet. geçtiğimiz dönemde açılışını yaptı. Sümela Manastırı'nı aynı şekilde. Yani Türkiye bunları yaparken bu varlıkların da bir zenginliği olduğunu düşünüyor. Yani biz Anadolu'da Hititlerden bugüne kadar var olan bütün kültürel değerleri de bizim kendi kültürel mirasımız, zenginliğimiz olarak düşünüyoruz, restore ediyoruz, ihya ediyoruz bunu. Yani Yunanlılar veya Batılılar ne der düşüncesiyle yapmıyoruz. Yani bu barbarlık, bu vandallık Batılıların kendilerinde vardır. Yani Endülüs'ten geriye ne bırakmışlar veyahut da Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Sırbistan'da, Balkan coğrafyasında hani Osmanlı Viyana'ya kadar giderken çil çil kubbeler sererek gitti. 5 asır oralarda kaldı ama geriye döndükten sonra baktığımızda dün hükümet sözcüsünün ifade ettiği gibi yani bir şehirde 200-300 tane cami var, bugün yerinde yerler açıyor. Yani Balkanlarda birçok ülkede. Yani Osmanlı'dan kalma camileri ve İslami olan birçok eseri ya yıkmışlar ya bar yapmışlar, müze yapmışlar, amacı dışında kullanmışlar veya metruk harabe halinde duran yüzlerce, binlerce eser dururken yani Ayasofya konusunda laf söylemek yani biraz gülüş oluyor.
Evet. Dünyaya da bir ders vermiş oluyoruz aynı zamanda Türkiye evet. olarak Osmanlı geçmişimizle evet. birlikte, değil mi hocam?
Burada son olarak evet. şunu ifade edeyim. Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan ecdadımız Ayasofya'yı şayet isteseydi yıkardı. Yerine bugünkü Fatih Camisi gibi bir külliye kurardı.
Çünkü zaten yıkılmakta olan bir yapıydı değil mi? Fethedildiğini evet. İstanbul.
Kimse de gıkını çıkaramazdı evet. yani bir Fatih ünvanıyla. Tam tersine orayı ihya ediyor, bir külliye inşa ediyor. Yani ki sonradan yıkılan birçok o eklentiler vardır ki Osmanlı padişahlarının kabirleri orada, bütün cuma selamlıklar orada. Yani payitaht olan bir yerde onlarca cami varken Osmanlı padişahlarının gidip cuma namazlarını orada kılmış olmaları oraya vermiş olduğu simgesel bir değerdir. Bu yönüyle şunu ifade edeyim. 15 bin altın sanırım, hafızam yanıltmıyorsa beni, oraya vakfiyede bulunmuş. Yani İstanbul'un ve Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerinden gelen gelirlerle, vakıf gelirleriyle Ayasofya her yıl restore edilmiş. Her yıl bakımı, onarımı yapılmış. Yani 1453'ten bugüne kadar biz her yıl bir yerlerini onarıp tamir edip bugüne kadar geliyoruz. Yani sizin köyde bir dedenizden kalma bir eviniz, konağınız olsun, 10 yıl gitmeyin, viraneye döner yani. Yani çok basit örnek, yani bir 10 yıl gitmeyin ne hale gelir? Biz 1453'ten beri her yıl tadilat, tamirat ve bütçeden para harcayarak Ayasofya'yı ihya ediyoruz. Bu yönüyle de değerlendirmekte fayda var.
Evet, Giritli rahibin dediği gibi Türkler evet, olmasaydı.
Çok doğru söylüyor yani. Evet.
Öyle bir yapı olmazdı. Peki hocam, şimdi ara vereceğiz. Hattan ayrılmayın lütfen. Aranın akabinde ikinci bölümde yine gündemin önemli başlıklarıyla devam edeceğiz programımıza. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyelim ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla programımıza devam edelim. Hocam tekrar merhaba. Türkiye'nin batısında Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan gerilim de bir taraftan devam ediyor. Adalar üzerinden ve Doğu Akdeniz üzerinden gerilim devam ederken son olarak Türkiye yine bir iyi niyet göstergesinde bulundu. Yunanistan masaya oturalım, hazırız dedi ve bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Oruç Reis arama tarama çalışmalarına bir ay süreyle ara verdi. Bu ne anlama geliyor ve Türkiye-Yunanistan arasındaki bu gerginlik nereye varır ve gerçekten de oturup bu konu konuşulabilir mi, halledilebilir mi?
Şimdi Türkiye hakkı olanını açıkça masaya koydu ve talep ediyor. Bugüne kadar Yunanistan hukuksuz bir şekilde hakkı olmayan oranlarda gerek Akdeniz'de gerek Ege Denizi'nde bir takım iddialarda bulunuyor idi. İşte Avrupa Birliği'ni Batı'yı yanına alarak da hani Batı'nın şımarık çocuğu edasıyla ortamı sürekli geriyor idi. Türkiye ise işte konjonktür olarak biraz da işte deniz kuvvetlerimizin güçlenmesi, hava kuvvetlerimizin ve askeri birliklerimizin o Libya olsun başka ülkelerde artık yavaş yavaş kendini göstermeye başlamasıyla birlikte bu Libya ile yapılan Mavi Vatan Anlaşması çerçevesinde Meis'teki Yunanistan'ın tezlerini çürüten bir adım attı. Çünkü Yunanistan Meis adasını da katarak adeta bizi Antalya Körfezi'ne hapsedip bütün Ege ve Doğu Akdeniz üzerinde kendisinin tapulu malıymış gibi İsrail'le, Mısır'la önüne gelen ülkeyle anlaşmalar imzalıyor idi. Türkiye bu hamletiyle dedi ki siz yani o Kaş Adası'nın karşısındaki 20 kilometre karelik o Meis Adası'nı emsal göstererek Rodos ile Antalya arasında kalan o bölgeler bizim milli karasularımızdır. O bölgede petrol ve gaz arama hakkı da, balıkçılık hakkı da, deniz tatbikatı yapma hakkı da bize aittir diye bunu tescil ettirme şeyidir. Yunanistan önce bunu kabullenemedi. Birazcık celallendi. İşte savaş sebebidir dedi. Alman şansölyesi Merkel araya girdi. Durum yatışmış gibi gözüküyor ama Türkiye bir adım geri atmadı. Yani Türkiye tezlerinde aynen devam ediyor. Belki bu arama çalışmalarına bir süre şu anda bir ara vermiş gibi gözüküyor ama Türkiye kesin ve net bir şekilde deniyor ki Akdeniz'de karasularının izin verdiği ölçüde, uluslararası hukukun izin verdiği ölçüde her türlü deniz hukukundan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanacağını ve Yunanistan'ın buna karşı koyduğuna da gereken karşılığın verileceğini net bir şekilde söyledi. Türkiye'nin kararlılığını ölçüyordu Yunanistan ve burada çok kararlı olduğunu gördü. Yani açıkçası Yunanistan'da çok fazla bir şey yapabileceğini tahmin etmiyorum. Eğer orada Fransa devreye girmezse, çünkü Fransa'nın Türkiye birçok yerde menfaatlerine dokunduğu için belki onun çok fazla kışkırtmasıyla ileride durum, tansiyon yükselirse ona bir şey söyleyemem ama Yunanistan'ın tek başına Türkiye yapabileceği hiçbir şey yok bu konuda.
Evet. Hocam bu noktada şunu da hemen sormak istiyorum. Bu Ege Denizi isminin ya da Ege Adaları isminin tartışmaya açıldığını duymuşsunuzdur. Müstefi Tümgeneral Cihat Yaycı, bu Libya Türkiye Anlaşması'nın mimarı kendisi. Diyor ki Ege bir Yunan ismidir. Biz oraya Adalar Denizi diyelim diyor ki bütün uluslararası anlaşmalarda da oranın ismi Adalar Denizi olarak geçiyor diyor. Ya da Batı Anadolu Denizi diyelim diyor. Ege bölgesi yerine Batı Anadolu bölgesi diyelim diyor. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz bir coğrafyacı olarak?
Öncelikle Osmanlı haritalarında ve Osmanlı terminolojisinde Batı Anadolu bölgesidir. Bugün bizim Ege bölgesi dediğimiz yer, işte Hüdavendigâr eyaleti ve Batı Anadolu olarak geçer. Evet. Ege Denizi'nin olduğu yerde Adalar Denizi dedi. Hakikaten bakın adalarla dolu bir deniz olduğu için Adalar Denizi'dir. Peki Ege kimdir? Ege Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Yani şimdi çocuğuna Ege ismini koyan, denize Ege, bölgeye Ege ismini veren, hatta Ege Ordu Komutanlığımız var bize. Evet. Şimdi biz bir taraftan Yunan tanrıçası olan mitolojideki bir Ege ismini hem coğrafi bölgemize koyuyoruz, çocuklarımıza isim olarak koyuyoruz. Ancak Yunanistan ise tam tersine, bakın örneğe dikkat edin. Şu an İstanbul Moda'da oturan bir Rum'a Atina'dan bir mektup geldiğinde yıllarca, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yıllarca hep şöyle yazmışlar. Sokak adresini yazmışlar, cadde adresini Moda, Kadıköy, Konstantinopol yazıyor. Bakınız, evet. Konstantinopol. Ve o günkü devlet idareciler diyor ki Konstantinopol yazan hiçbir postayı adresine göndermeyeceksiniz dendikten sonra Yunanistan'dan gelen postalara sokak, cadde yazıyor. Yine Moda, Kadıköy, Türkiye yazıyor. Yine İstanbul yazmıyor. Bak evet. Tekrar ediyorum. Şu anda Yunanistan'dan İstanbul, Kadıköy'ün veya diyelim ki Taksim'de, Şişli'deki herhangi bir adrese bir posta gönderisi geldiğinde o bilinçli, o Megala İda veyahut da hala Doğu Roma'yı, Bizans'ı canlandırmak isteyenler İstanbul demiyorlar.
Evet.
Konstantinopol Türkiye tarafından reddedildiği için hiç yazmıyorlar. Biz ise bir Yunan tanrıçası, mitolojide geçen bir Yunan tanrıçasını bölgemize isim veriyoruz, denize isim veriyoruz, çocuğumuza isim veriyoruz. Yani bu konularda da lütfen biraz hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Yunan kadar hassas olalım en azından.
Evet. Tabi buradan da yetkililere seslenmiş olalım. Bu
hatta
isimlerin
vilayetlerin şeyine bakarsanız o Ege adaları dediğimiz Rodos'tan tutun da hatta Kıbrıs'a kadar olan bölgeler Cezayir Bahri Sefit olarak geçiyor. Ayrı evet. bir vilayettir bu adalar. Yani evet. Osmanlı'da adaların olduğu şeylerde adalar aslında Cezayir anlamında geçiyor. Cezayir Bahri Sefit diye bir vilayetimiz var. O vilayetin içerisinde yer alıyor bütün adalar.
Evet. Hatta o adaların her birinin de bir Türkçe ismi var değil mi hocam? Biz şu anda Beyiz falan tabii. diyoruz ama aslında o adanın ismi o değil. Zannedersem Hasatsız Adası ya da ona evet. benzer bir isim. Ve biz maalesef o isimlerle de anıyoruz bu adaları.
İşte ismini koymadığınız şey... Bir süre sonra sizin olmuyor. Bu nedenle evet. bu konuda en dünyada hassas olan ülke haritacılıkta da öyle İngilizlerdir. Yani İngilizler ayak bastıkları yerin hemen haritasını çıkarırlar, ismini koyarlar. Bir süre sonra da bunu dünyaya kabul ettirirler. Biz ise yüzyıllarca idare ettiğimiz ve kendimizin ben olan isimleri kullanmamayı bir marifet sayıyoruz. Halbuki isim konusu adeta bir tapu gibidir.
Evet.
Yani bu nedenle gerek devlet yetkilileri olsun, gerek Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı olsun, gerek aileler olsun bu konularda lütfen biraz daha hassas olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Peki hocam. Libya meselesiyle devam edelim. Sirte ve Cufra'da gergin bekleyiş devam ediyor. Bir operasyon söz konusu mu olur mu bu beklenirken? Almanlar da bölgeye asker gönderiyor hocam. Libya yetkilileri de diyor ki bu iş askeri çözümlerle halledilemez. Anlaşılması gerekir, oturulup konuşulması gerekir. Neler söylersiniz Libya'daki son gelişmelerle ilgili?
Şimdi... Libya'da her şey o Sirte Körfezi'nin güneyinde petrol hilali dediğimiz yerde düğümleniyor. Çünkü Libya uzun süredir OPEC'te kotası olan petrolü de ihraç edemez hale gelmiş durumda. Yani geçen Libyalı yetkililerin söylediği sadece 2020 yılında 7 milyar dolarlık kaybımız var diyor petrol ihracatı. Yapamamaktan kaynaklanan bir durum ki Libya Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip olan bir ülke. Bu kargaşadan istifade ederek yani önce Rusya, şimdi Almanya, işte İtalya zaten hep orada bekliyor suda. Herkes bu pastadan bir pay almanın derdinde çünkü bu korona virüs sebebiyle ekonomik çarkların yavaşlaması, emtia fiyatlarının anormal yükselmesi ki işte altın fiyatları aldı başına gidiyor. Bunun sebebi şu, işte Avrupa Birliği'nde mesela geçtiğimiz hafta bir paket açıklandı 750 milyar dolarlık ki bunun 390 milyar doları İspanya, İtalya ve Yunanistan'a hibe şeklinde. Gerek Avrupa Birliği ekonomisi, gerek Amerika Birleşik Devletleri'de o 2 trilyon dolar karşılıksız para basıp halka dağıtmaları sebebiyle ekonomiler normal gidişatın seyrinde gitmiyor. Her şey eskisinden daha kötüye doğru gidiyor. Dolayısıyla insanlar yeni kaynak arayışı içerisindeler ve bu nedenle de Libya onlar için bir can simidi gibi. Herkes buradan bir pay kapmaya çalışıyor. Türkiye'nin tezi ise burayı kansız, kavgasız, savaşsız bir şekilde ulusal mutabakat hükümetiyle o bugün Tobruk, Bingazi bölgesindeki yönetim, biz Hafter'in dışında yani orada da bir siyasi organizasyon vardı ki Hafter'in kullanma süresi bitmiştir artık, bu bir şekilde devre dışı kalır inşallah. Bir orta yolu bulup petrol akışının sağlanması ve Libya'nın altyapısının yeniden restorasyon yapılması ve bu da dünya ekonomisi açısından da önemlidir. Yani siz Libya gibi bir ülkeyi, ki Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğündeki bir alanın tekrar o harap olan altyapısını o petrol gelirleriyle inşa etmeye kalktığınızda Türkiye başta olmak üzere orada iş yapan bütün firmalara bir can suyu niteliği taşıyacak. Bu nedenle de barışın bir an evvel olması bu Almanya'nın da işine gelir, Türkiye'nin de işine gelir. Dünyadaki bu ticari tıkanıklığın açılmasına bir nebze bir can suyu olması yönüyle bir an evvel inşallah silahlı bir çatışmaya varmadan Sirte Cufra hattı bir orta yol bulunur da çözülür diye ümit ediyoruz. Yoksa Türkiye yığınak yapmaya devam ediyor. Yani Türkiye tezlerinden vazgeçmiş değil. O hattı şu andaki Hafter ekibinin elinde bırakması Türkiye için mümkün değildir. Bekleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı bir şekilde, kansız bir şekilde çözülmesini ümit ediyorum.
İnşallah hocam. Tabii siz de bahsettiniz, Türkiye sahada hakikaten bir destan yazıyor. Türkiye işte Irak'ta, Suriye'de, Katar'da, Somali'de, Libya'da, Balkanlar'da derken şimdi Türkiye yeni askeri anlaşmalar da imzalıyor hocam. Son olarak Umman'da deniz üssü için ön anlaşmaya varılmış. Nijer'le yapılan bir askeri anlaşma, Arnavutluk'ta yapılan bir askeri anlaşma söz konusu. Tabii Umman'la yapılacak olan anlaşma çok önemli. Zira Basra Körfezi'nde de Türkiye'nin artık söz sahibi olabileceği ya da orada etki gösterebileceği ni söyleyebiliriz bununla birlikte. Bu arada Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Damak şirketini ülkeden çıkarmış. Bunu da belirterek size Türkiye'nin bu anlaşmalarının önemini sormak istiyorum. Buyurun.
Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu petrodolarların ve ticaretin kendine vermiş olduğu güçle orada hakkı ve haddi olmayan bir takım açılımlar yaptı. Yani hakkı ve haddi olmayan konularda bundan bir takım körfez ülkelerde rahatsız oluyor ki Umman da bunun başında geliyor ki Umman öteden beri tarafsız bir politika izleyen bir ülkeydi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin aşırı dominant olup bu ülkelerin haklarını da ihlal eder politikalarından usanmış durumdalar. Türkiye ile askeri ve deniz üssü konusunda ön mutabakat yapmalarının sebebi şu an mevcut Umman Sultanı'nın babası Türkiye'de doğmuş bir kişi. Babaannesi bir Türktür. Dolayısıyla bizim kültürümüze, tarihimize yabancı bir kişi değildir. Aynı zamanda Umman Hürmüz Boğazı'nın güney aksını kontrol edebilen bir ülkedir. Yani Hürmüz Boğazı ki dünyadaki petrolün yarıdan fazlasının dünya pazarlarına çıkışının olduğu bir kıstak noktasıdır. Kuzeyi İran kontrolündedir. Güneyde bu Umman Birleşik Arap Emirlikleri sınırındadır. Dolayısıyla siz Umman'da bir deniz üssü kurma anlaşması imzalamanız demek Hürmüz Boğazı'nın kontrolünde de önemli bir noktada oluyorsunuz. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu'daki bütün fesat, fitne, karanlık işlerin bu Dahlan gibi ruhunu batıya satmış kişileri maşa olarak kullanıp Türkiye aleyhtarlığını bütün Arap dünyasına bir zehir gibi enjekte etmeye çalışan bu ülkenin hem Katar, Katar'dan sonra Umman'da da üstle birlikte cendereye alınması artık Türkiye aleyhinde bu kadar cesurca, bu kadar fütursuzca hareket edemeyeceği konusunda da faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani Umman'la yapılacak böyle bir anlaşma çok stratejik ve Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasındaki hamleler açısından çok önemlidir. Diğer sorunuza geldiğinizde Arnavutluk'la yapılan o anlaşma. Arnavutluk'ta bizim zaten tarihi kültürel bağlarımız vardır Osmanlı'dan kalma. Bir de Yunanistan Arnavutluk'la bir takım problemler yaşıyor ve Yunanistan içerisinde hatırı sayılır bir Arnavut nüfus var, asimilasyona tabi tutuluyor ve Arnavutluk'la sınır bölgesinde bir takım problem yaşayan Arnavutluğun Yunanistan'a karşı elinde bir denge unsuru olarak Türkiye ile yapmış olduğu anlaşma her ülkenin de menfaatinedir. Aynı şekilde Türkiye'nin Libya'da güçlenmesiyle birlikte güney komşusu Nijer'de, ki Nijer dünyanın en zengin uranyum yataklarından birine sahiptir. Nükleer santral işleten Fransa buradaki kaynaklara muhtaçtır. Nijer'in de Fransa'nın baskısından bir nebze olsun kurtulabilmek için Türkiye ile askeri işbirliği anlaşmasına girmesi yönüyle baktığımızda dünya genelinde, yani Fransa ile problem yaşayan Nijer'in, Yunanistan'la problem yaşayan Arnavutluğun yahut da Birleşik Arap Emirlikleri ile problem yaşayan, bölgede kendini sıkıntıda gören Umman'ın ortak bir şekilde Türkiye'ye müracaat edip Türkiye ile askeri işbirliği yapmak istemesi, Türkiye'nin mazlumların, mağdurların ve dünyada başı sıkışan ve hakkı yenen ülkelerin imdadına koşması bakımından artık bölgesel bir güç olduğunda bir tescilli konumundadır.
Evet, tabii 20-30 yıl öncesinin içine kapanık Türkiye'sinden bugün dünyanın dört bir tarafında askeri varlık gösterebilen bir Türkiye'ye uzanan bir yolculuk, hakikaten bu da önemli. Hocam, yani, evet buyurun.
Sözünüzü kestim, buyurun. Yani anlamlı olmasa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 12 adaları Türkiye'ye tekrar Uşi Anlaşması'yla, 1912'deki Uşi Anlaşması'yla biz Libya'yı aldık, 12 adaları bizde kalmıştı. Fakat biz koruyamayız, emaneten Libya'ya bırakmıştık, İtalya'ya. İtalyanlar bize 1945'ten sonra bu adaları iade etmek istediğinde biz dünyanın tepkisini düşünerek, bakınız 1940'lı yıllarda 12 adaları almaktan imtina eden Türkiye'nin şu anda Nijer'den Umman'a kadar, Azerbaycan'dan Somali'ye kadar askeri üsler kurmuş olması nereden nereye geldiğimizi görmek açısından da çok önemli bir göstergedir.
Evet. İsrail-Lübnan hattındaki gerginlikle devam edelim hocam. Orada bir sıcak gelişme yaşandı. Karşılıklı saldırı girişimleri oldu her iki tarafında. Daha doğrusu Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e yönelik bir saldırısı. Sonrasında İsrail'in de Lübnan'ın o bölgelerini bombalaması söz konusuydu. Bunu soracağım. Bir de Lübnan'dan Türkiye'ye yönelik şöyle bir açıklama geldi. İşte Lübnan'daki protestoların arkasında Türkiye var dediler. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı buna sert bir tepki gösterdi. Lübnan'ın sadece biz barış ve huzurunu isteriz dedi. Bu iki konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
Şimdi öncelikle Lübnan tacir bir ülkedir. Yani Fenikelilerden bu yana Arap coğrafyası içerisinde ticareti en iyi bilen, en iyi yapan ülke Lübnanlılardır. Bugün Afrika coğrafyasında veya dünyanın birçok yerinde dükkan açmış, ticaret yapan 10 tane Müslüman iş yeri sahibi görseniz Araplar içerisinde bunun 5'i kesin Lübnanlıdır. Ancak bu 1970'ten beri süre gelen bu iç kargaşadan dolayı bu ticaret erbabının önemli bir kısmı ülkeyi terk edip bu ülkenin ekonomisi kötüye gitmesiyle birlikte sürekli olarak dışarıya göç veren ve bir taraftan Suriye'den mülteci almak zorunda kalan, 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra önce Filistinli mülteciler, şimdi Suriyeli mültecilerin gelmesi, ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle insanlar gösteri yapıyorlar. Gösteri yapan mültecilerin argümanlarından biri de şu: mesela Türkiye'deki mültecilerin ne kadar insani şartlarda yaşadıklarını, Lübnan'dakilerin ise ne kadar kötü durumda olduğunu dile getirmeleri sanki Türkiye'nin onları kışkırtması gibi algılanıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Hakikaten Türkiye, Lübnan'ın barış ve huzur içerisinde yaşamasını ister. Bu milli çıkarlarımız için de uygun olan bir şeydir. Yani Türkiye'nin Lübnan'ın karışmasından ne çıkar olabilir? Bir diğer konu Hizbullah ve İsrail arasındaki geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlik. Maalesef, altını çizerek söylüyorum, maalesef İsrail diyelim ki Hizbullah hedeflerini bombaladığında, İsrail Suriye'deki veya başka bir bölgedeki ya Filistin'deki diyelim ki gerek Batı Şeria'da gerek Gazze Şeridi'nde yapmış olduğu tacizler, katliamlar çok küçük bir altyazı olarak geçiyor veya hiç medyada yer almıyor. Karşılığında bir misilleme olduğunda dünyada manşetlere çıkıyor. Yani önce İsrail Güney Lübnan'da Hizbullah mevzilerini bombaladı. Hizbullah da buna misilleme olarak İsrail'e bir takım saldırılarda bulununca dünya haberi şöyle duydu. Yine Hizbullah İsrail'e saldırdı.
Evet.
Yani bu çok enteresan tipik bir algı operasyonudur. Yani buradaki çatışma lokal bir durumdur. Ancak önemli olan konu şu, biz İsrail saldırdığında duymuyoruz ama Hizbullah İsrail'e misillemede bulunduğunda, hele hele bir İsrailli askerin, bir İsrailli sivilin ölümü söz konusu olduğunda dünyada hemen bütün basın yani Hizbullah yine İsrail'e saldırdı diye haber oluyor. Bu yönüyle olayı, yani benim açımdan olayın önemi bu. Yoksa çok küçük bir çatışmadır o Lübnan-İsrail sınırında süre gelen, hep var olan bir çatışma bölgesidir orası. Aynı zamanda Tel Aviv'de büyük protesto gösterileri var. Netanyahu iç politikada yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle çok sıkışmış durumda. Genellikle böyle içeri sıkışan ülkelerin dışarıya saldırıda bulunup dikkatleri başka yönlere çekme politikasının tipik bir örneği. Aynı şekilde Yunanistan'da söylemiştik. İşte önce Hizbullah mevzilerine bombardımanda bulundu. Hizbullah'ın misilleme vermesiyle de dünya medyasında biz haberleri böyle duyduk.
Evet hocam. Son olarak şunu da sorayım ve noktalayalım. İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'in yeni başkanı olmuş hocam. Türkçe konuşan bir istihbarat servisi başkanı. Aynı zamanda bir Beşiktaşlı. Ne dersiniz? Bununla noktalayalım.
Şimdi biz uluslararası politikada Rusları ayıyla simgelenir. İngilizler tilkidir. Yani çok sinsidir. Sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuş, hiçbir şeyden dahilleri yokmuş gibi. Bakın İngiltere'nin hiç adı yoktur Orta Doğu'daki bütün kaos, kargaşa içerisinde. Ama mutlaka bir yerlerde onların parmak izlerini görürsünüz. Önemli denemek noktalarında. Gerek Amerikalılar, gerek İngilizler İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye en tecrübeli politikacılarını gönderirler. Çünkü Türkiye onlar için vazgeçilmez, çok merkezi bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'de uzun yıllar görev alan bir siyasetçinin, bir konsolosun, bir
bürokratın
İngiliz merkezi siyasetinde görev alması da çok şaşılacak bir durum değildi. Çünkü zaten buraya öyle acemi çaylak dediğimiz herhangi birini göndermezler. Yani bir Amerika büyükelçisi olan kişi veya bir İngiliz büyükelçisi olan kişi zaten gelirken de belli bir kariyeri olan bir şahsiyet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu da Türkçe bilmesi açısından, Türkiye'nin de bölgede ne kadar önemli bir ülke olduğunu anlamamız açısından dikkate değer bir konudur. Sadece ben bu konuda içimde bir burukluk var bayram günü. Şunu vurgulamak istiyorum. Dünya genelini biz böyle okuyoruz da içimizdeki bazı muhaliflere diyorum ki yahu bütün Türkiye'nin, yani bütün dünya Türkiye'nin destan yazdığını konuşurken Türkiye artık ayaklarının üzerine kalkmış, mazlumlara, mağdurlara yardım eder bir ülke olurken, Türkiye'de yaşamaktan dolayı adeta kendini böyle muzdarip hisseden kişileri alıp göndereceksin. Yani haritadan yer beğen, git orada bir ay, üç ay, bir yıl bir kal, ondan sonra gel bu memleketin kıymetini anla demek geliyor içimden. Çünkü hakikaten bu memleketin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani insanıyla, tabiatıyla, kültürüyle, medeniyetiyle çok şanslı bir memlekette yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Allah bu nimetin şükrünü eda edebilmeyi ve bu nimetin devamının gelmesini inşallah bize lütfeyler, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden elimizdeki bu nimeti alma ya Rabbi diye o dua ve niyazla sözlerimi noktalamak istiyorum. Çünkü bu memleketimiz çok güzel. Hakikaten cennet bir vatanda yaşıyoruz.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kıymetini biliriz. Bayramın ilk günü Kurban Bayramı'nda sizinle uzaktan da olsa Medeniyet Coğrafyamız programını gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz size ve oradaki herkese, Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda benim de memleketim olan Konya'ya selamlar, iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Hayırlı bayramlar efendim. Selamlar, hürmetler.
Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftada Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündeme dair önemli sıcak başlıkları konuşmaya çalıştık. Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İyi bayramlar, iyi akşamlar, hoşça kalın.